Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi ve aynı zamanda çok yetenekli, başarılı bestecimiz Can Aksel Akın, müzikte iz bırakanların konuğu. Hoş geldiniz efendim.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, hoş bulduk.
Mutluluk verdiniz, programımıza katıldınız, niyetinizle geldiniz efendim. Hep aynı soruyla başlıyoruz ama niçin müzik ve bu hikaye nasıl başladı efendim?
Tersi olamazdı.
Olamazdı değil mi?
Ben hemen araya gireyim.
Evet.
Sevgili Can, müzik dolu bir ailenin çocuğu. Sevgili babandan, rahmetli babadan zaten söz edeceğiz ama ön bir girizgah yapmak istedim ben.
Sanatçı bir aileden.
Sanatçı bir aileden geliyor. Türk müziği, Türk çok sesli müziğine büyük emekler vermiş sevgili Cenan Akın hocamızın oğludur kendisi. Onu rahmetle anıyoruz. Nurlar içinde uyusun. Evet, devam edebiliriz. Müzik macerasına nerelerden başladı, nasıl başladı? Zaten böyle bir ailede olup da müzikten kopuk olmak mümkün değil. Evet.
Evet. Tabii şimdi çok gerilere gitmiş oluyoruz. 1980'lerin başına gidersek. Piyano çalarak müziğe başladım. Ailede annem de piyanist, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda hocadır. Babam da üniversitede çalışıyordu. O dönemde sadece Ankara Devlet, İstanbul Devlet Konservatuarı olarak.
Evet.
Ailede sürekli müzik yapılıyordu. Konserler, besteler, sürekli
sanatçı dostlar.
Piyanolar, piyano sesleri tınlıyordu.
Hep piyano sesleri.
İçerisinde. Daha sonra hatırladığım ilk çocukluk anılarımdan biri de TRT Çocuk Korosu'dur. Hı hı. Gerçekten bir okul olarak her cumartesi, pazar, o dönemde annem piyanistliğini yapıyordu. Babam da İstanbul Çocuk Korosu'nun şefiydi. Her hafta sonu ben de onlarla birlikte çalışmalara giderdim. Başlangıçta çok küçüktüm koroya katılmak için. Daha sonra öğrencileri yaşıtım oldular. Daha sonra tabii biz yaşlanmış olduk. Onları geride bıraktık. Gerçekten orası da bir okuldu. Müzik,
evet.
Algılamak için, bütün çocuk repertuarına tanımak için, o dönemdeki çocuk şarkılarının ne kadar güzel bir dünyayı tanımladığını bilirsiniz. O dönemde iyilik, mutluluk, barış şarkıları, emeğin üstünlüğü hep şarkılarda vurgulanan konulardı Türkiye'de. Evet. Öyle bir dönem.
TRT zaten bütünüyle bir okul. Buna hizmet eden, özellikle koro müziğine hizmet eden, TRT dışında operalarda, çok operada çocuk koroları da, oralarda bir okul olmuşlardı.
O dönemde sadece TRT'de vardı.
Var. Daha sonra,
80,
evet,
daha sonra evet,
operada da başladı.
Sanırım 80'lerin sonundan itibaren.
Evet, evet. Hakikaten çok büyük emekler bunlar. Ve konservatuvarlarımız ve diğer müzik okullarımız bu koroların eğitiminden geçmiş birçok müzisyenlerle dolu şu anda. Çok başarılı müzisyenler var. Çalıcılar, icracılar, efendim ses sanatçıları gibi. Bu koroların şeyi kaçılmaz. Tabii ki rahmetli babanızdan söz etmek gerekirse koro müziğine olan emeği müthiştir, çok önemlidir. Birazcık ondan da söz edebiliriz belki tam bu şeyde.
Konusu
noktada
gelmişken.
Evet, gelmişken.
1932 doğumluydu babam. Hı hı. Bu dönemde çok zor olan bir şey, sanat müziğiyle halk için müzik. Hı. Bu tartışmalar Türkiye'de tam yürütülüyordu. En ünlü, en dönemin etkin bestecilerinin de çocuk şarkısı, marşlar bestelediğini görüyoruz.
Hı hı. Evet.
Böyle bir dönemden geçmişti Türkiye. Daha sonra sanat müziği yapanlar ayrılmaya başladı ama babam için de her zaman için sanat müziği ve aynı zamanda eğitim müziği birlikte gidiyordu. İkisine de son derece önem veriyordu. Korolarda sadece çocuk korosu da değil, gençlik koroları ve karma koroların eğitim hayatındaki önemi onun için çok farklıydı.
Hı hı.
Bu daha sonra Türkiye'de güzel sanatlar liselerinin açılmasında da yansımasını buldu.
Hı hı.
Ya, Türkiye'deki en temel konulardan, problemlerden bir tanesi temel eğitim konusunda çeşitli açıklar var.
Hı hı.
Bu açıkları öğrencilerin, velilerin kendi başlarına gidermesi gerekiyor büyük ölçüde. Çünkü eğitim birçok şehirde erişilemiyor, erişilemez boyutta. Günümüzde de zaten bu özellikle dönüştürülemedi bilinerek. Bu dönemde bunun giderilmesi için ama çeşitli faaliyetler vardı. TRT'nin korolar kurması. Biliyorsunuz Türkiye'de çocukların söyleyebileceği Türkçe şarkı yoktu bir zamanlar. Hep yabancı şarkıların üzerine
evet.
Türkçe sözler yazılıyordu. Bu şekilde bir çocuk repertuarı yaratılmaya çalışılıyordu. Bunu TRT büyük ölçüde önce yayın kurumu olarak
evet.
el attı. Koroların ortaya çıkış hikayesi büyük ölçüde buna
dayanıyor. Büyük eksikliği bu eğitimdeki, büyük sanat eğitimindeki özellikle büyük eksikliği gidermek yolunda aslında tekrar bu konuda emeği geçenleri şimdiden yad ediyoruz. Yad etmek lazım. Hakikaten büyük bir emektir, büyük bir çabadır eğitimin eksikliğini gidermek adına. Gelelim sizin eğitiminize. Evdeki eğitimin daha sonra herhalde bir de okul ayağı var bunun. Orası nasıl başladı?
Evet,
bazıları çünkü sanatçı aileden olup da bunu tam tersi tercih etmeyenler de var.
Evet.
Siz tercih etmişsiniz. Çok sevdiniz belli ki. Daha sonra nasıl dediniz? Anne ben de sanatçı olacağım ya da ben de baba
ben
sanatçı olacağım.
Ben de konservatuara mı gitmek istiyorum?
Değil.
Evet, o bir aşamada kesinlikle geldi. Evet. Bu başlangıçta bütün hepsi bir oyundu aslında. Beste yapmak, zihninizden geçen melodileri yazabilmek ya da zihninizden melodi geçirebilmek, bir senfoniyi hayal edebilmek,
evet.
Çeşitli bölümleri arka arkaya zihninizden canlandırabilmek. Sadece senfoni değil, farklı gruplar da olabilir. Daha sonra ama bunu sadece düşünmek değil, bunu nasıl yazacağınız da problem. Bu, profesyonel bir eğitim almadan, yani işin tekniğini öğrenmeden asla gerçekleştiremezsiniz ya da gerçekleştirirsiniz ama örneğin Vangelis gibi olabilirsiniz. O da nota yazmayı bilmeden o film müziklerini gerçekleştirdiği
ben
söylenir
buradan
ama benim için
bir sinyal aldım. Anladığım kadarıyla zaten o yaşlarda evde piyano sesleri duyulsa dahi besteciliği kafanıza koymuşsunuz sanırım.
Evet evet.
O daha cazip almış. Yani çalıcılıktan.
Evet belli.
Oradan da belli. Çalıcılıktan ziyade ben bestelemeliyim. Ben yapıtlar yaratmalıyım. Galiba aklınızın köşesinde bu şey kıvılcım bir anda büyümüş. Yaş ilerledikçe de demek ki eğitimde de buna yöneldiniz anladığım
evet,
kadarıyla.
Evet. Daha sonra lise 2. sınıfa geçtiğimde İngilizce eğitim veren bir okuldaydım. Müziğe kaymaya karar verdim.
Lise yıllarında
evet.
Ben artık besteci olacağım,
evet.
Müzik eğitimi alacağım diye.
Bu konuda da ailem son derece destek oldu. Şu olman gerek ya da bu olman gerek konusunda ailem hiçbir zaman bana telkinde bulunmadı.
Bunun ilk aşaması İstanbul'da başladı yanımda.
İstanbul'da evet. Mimarsin Üniversitesi Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümü o dönemde lisede girilebiliyordu.
Başlamadan önce hemen müzikle bir dinleyicilerimizle buluşturalım. Can Bey'in müziğini.
Evet.
Evet, o muhteşem eserleri.
Size
sonrasında da devamını dinleyelim. Büyük bir merakla bekleyerek.
Nejat Eczacıbaşı Beste Yarışması halen devam eden bir yarışmadır. Türkiye'nin en önemli orkestra müziği alanındaki yarışmalarından bir tanesi. Burada 2004 yılındaki yarışmada İkincilik aldığım bir eser vardı. Rengim Gökmen yönetti. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası çaldı. Bu eserin başlığı İpek Yolu. Benim ilk orkestra eserim.
Muhteşem. Ne güzel, ne güzel. Buradan tabii ki bu Eczacıbaşı Vakfı'na da minnet ve şükranlarımızı yollamak isterim. Müziğe olan katkılarından dolayı. Şimdi dinliyoruz efendim Can Aksel Akın'ın İpek Yolu. Efendim bu güzel eserinizden sonra ilk eserim dediniz değil mi? İlk orkestra
eserim. İlk orkestra eserim.
Ellerinize yüreğinize sağlık.
Evet.
Bu muhteşem eserden tebrik sonra ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Mimar Sinan
Üniversitesi.
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. Kimlerle çalıştınız burada bestecilik
kompozisyon
okulunda?
Kompozisyon ve müzik teorisi bölümüne girmişsiniz galiba.
Evet. O dönemde girdiğimde kompozisyon bölümüydü. Daha sonra ismi değişti. Hı hı. Dolayısıyla bilmiyorum her iki bölümden mezun olmadım Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı'ndan.
Kimlerle çalıştın? Hangi hocalarımızla?
Aslında eski Ankara Devlet Konservatuvarı geleneğinin devamı İstanbul'da yansımasıydı.
Evet.
Hocalarla ya da hocaların öğrencileri Erçivan Saydam.
Erçivan hocamız.
Erçivan hocamız. Fotoğrafı var okulumuzun.
Evet, Ankara'daydı doğru İstanbul'a gitti daha sonra.
Onun kardeşi Ergican hocayla çok uzun yıllar piyano çalıştım. Çok büyük emekleri vardır bende. 5 yaşında kendisiyle piyano çalışmaya başlamıştım. Viyana'ya gittiğim seneye kadar 15 yıl boyunca...
Okulu bitirmedim dediniz. Vardı. Bitirmeden Viyana'ya mı gittiniz? Lisansı orada devam etmek üzere.
Lisans 4'ten Viyana'daki okula geçiş yaptım. Hı hı. Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde kompozisyon eğitimini en baştan aldım. Herhangi bir dersler saydırılıyordu ya da sene saydırılıyordu. Onu tercih etmedim çünkü... Bu bizim işimizde biliyorsunuz hocam ekol, ekolü öğrenmek için bir noktada zaman tasarrufu yapabilirsiniz belki ama o zaman o ekol ya da bütün eğitim sistemini öğrenmemiş olacaktınız.
Bir yerlerde açık.
Evet 6 senelik bir eğitim aldım, kompozisyon eğitimi orada. Yine müzik teorisi bölümü şeklinde geçiyordu ilk sene ama kompozisyon eğitimi de vardı içerisinde. Daha sonraki 4 sene kompozisyon eğitimi şeklinde ayrıldı.
Buradan gittikten sonra buradaki konservatuarla oradaki arasında bir bocalama fark, herhangi bir eğitim fark hissettiniz mi?
Eğitim konusunda farklılık elbette hissettim.
Nelerdi onlar mesela?
Bizim bu konuda eleştirel yaklaşmak gerekiyor. Genellikle Türkiye'deki eğitim sisteminde kaynaklara erişim konusundaki problemimiz o dönemde internetin de ortaya çıktığı ilk dönemlerdi zaten. Dolayısıyla kaynaklara ulaşma konusunda çok ciddi problemlerimiz vardı.
Evet.
Hocalarımızın söylediklerine bilimsel ya da subjektif de olabilir.
Evet.
Bağlı kalmak durumundaydık. Viyana'ya gittikten sonra kaynaklar konusunda çok daha özgür hareket edebilmeye başladık. Almanca konusunda biliyorsunuz Almanca hukuk kitaplarının işte dünyadaki hukukların %80'inin yazıldığı söylenirken müzikte de aynı şekilde müzik teorisi hakkındaki ya da analiz kitaplarının çok önemli bir bölümü Almanca'da. Bundan istifade etme fırsatı buldum. Benim için çok müthiş bir
deneyim oldu. Tabii
deneyimdi. Ya, Viyana'daki Viyana Üniversitesi'nin kütüphanesine gittiğiniz zaman
nasıl bir görüntü, nasıl bir his?
Yani öncelikle Mozart'ın bütün eserleri ve 35 senelik ömrüne rağmen çok fazla eser yazdığını tahmin edersiniz. Bütün eserlerinin bir arada durduğu bir kütüphane düşünün.
Evet, hepsi bir anda
ama
orada.
Ama bu sadece değil. Arkasından Beethoven'ın bütün eserleri kütüphanedeki diğer bir raf.
Ne muhteşem.
Haydn.
Ay muhteşem.
Ya böyle direkt eserlerden beslenebiliyorsunuz. Direkt kaynağı var. Sadece analizleri de değil yani direkt kendisi de duruyor.
O ilham da verir insanlara.
Örneğin Viyana'daki konser salonuna gittiğiniz zaman Wiener Konzerthaus, Brahms orada yöneticilik yapmış. O Brahms'ın odasının konser salonunun hemen arkasında olduğunu biliyorsunuz. Ve oradaki yeni eserleri, yeni konserleri, yeni senfonileri dinliyorsunuz. Viyana konser salonunda düzenlenen modern müzik festivali bir ay boyunca yeni müzikler ardı ardı çalınıyor. Ama yeni müzikler derken 1960'lardaki tarihi en heyecanlı dönemin modernizmin başındaki müzikler de çalınıyor. Serialist akımların başındaki. Dolayısıyla müthiş bir hareketli bir hayata geçtim.
Müziksel açıdan.
Evet. Konser takip etmekten eve gidemediğim dönemler oldu.
Evet.
Her akşam konser, festivaller. Aynı anda zaten Viyana Operası dediğimiz zaman 10 ay her akşam bir opera ya da bale oynanıyor. Ve her akşam aynı eserler değil, farklı farklı eserler oynanıyor. Böyle bir sanat yaşantısı vardı. Bunun dışında küçük sanat derneklerinde farklı konserler yapılıyordu. Genç sanatçıların eserleri genç yorumcular tarafından çalınıyordu. Böyle bir hareket vardı. Dolayısıyla bizim aslında Türkiye'de de yapmamız gereken şeyin öncelikle canlı bir
Sanat
sanat
yaşamı,
hayatı
o
yaratmamız
atmosferin bir
lazım.
kurulması değil mi? Onu
Evet.
koklayabilmek,
Yani sadece
yaşayabilmek.
üniversiteler, yani bilimsel olarak değil de
Evet.
yaşatmadığımız zaman sadece bilim adamı yetiştirmek, bizim sanatçı yetiştirmek böyle bir deney alanından çıkarıyor.
Evet. Tabii ki şimdi eğitimin en önemli parçası bir de eğitimin içinde bulunduğu ortam. Böyle bir ortam o eğitim sürecinde müthiş bir besleme yaratıyor. Bir tarafı öteki türlü eksik kalıyor diye düşünüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Okulunuzdan çıktığınız zaman 24 saat yine müzikle iç içesiniz. Bir biçimde uygulama biçimlerini görüyorsunuz en azından. Yani o mecra çok başka bir mecra. O süreci müthiş etkiliyor, müthiş olumlu hale getiriyor. Ürüne yansımaları da tabii ki o denli başarılı oluyor. Bizim de hakikaten bunu yapmamız, başarmamız gerekiyor. Tabii ki.
Okulumuzda merhaba mesela duvarlarda asılan şimdi fotoğraflar var. Oradan sahneye doğru yürürken ben gerçekten böyle bir atmosfere giriyorum yani geçmişe yürüyormuşum gibi. Sanki o ustalara doğru yürüyormuşum gibi hissediyorum mesela sağlı sollu onları görürken.
Kesinlikle.
Kaldı ki sizin bahsettiğiniz o kütüphanelere girmek. O her bir köşede çok değerli bir bestecinin eserlerinin yanında olmak, onları koklamak ki yaşadıkları mekanda çok büyük bir ilham kaynağı olsa gerek bir besteci için değil mi sanatçı için?
Kesinlikle. Beethoven'ın yürüyüş yaptığı
Ya
yolda
koridorda
Beethoven
gibi.
yolları evet.
Evet.
Evet. Şimdi bir
Bir müzik daha.
başka güzel ve özel bir besteyi dinleyelim. Can Aksel Akın'ın. Ne dinleyeceğiz efendim?
Şimdi de en son orkestra eserimi seçtim.
Evet.
İsmi Özgürdür. Küba Dostluk Derneği Ankara'da faaliyet gösteriyor. Jose Marti Küba Dostluk Derneği.
Evet.
Onlar Küba'ya yapılan ambargonun, Birleşmiş Milletler ambargosunu protesto etmek amacıyla bir konser düzenliyorlardı. Bu konuşma üzerine bir orkestra eseri bestelemeye karar vermiştim. İsmi Özgür, söylediğim gibi eserin. İbrahim Yazıcı, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetti.
Evet.
Bu konser 2012 yılında gerçekleşmişti. Aralık ayındaydı. Bu eseri dinleyelim.
Dinleyeceğiz.
Dinleyelim.
Özgür, Can Aksel Akın.
Thank you.
Ellerinize yüreğinize
Evet,
sağlık.
gerçekten
Hakikaten
çok
çok güzel
özeldi.
olmuş.
2000-2001 öğretim yılında Avusturya Bilim ve Kültür Bakanlığı'nın yüksek bursunu kazanmışsınız. Ben dinleyicilerimize biraz da tanıtayım. Döneceğiz size yine anılarınıza. 2001 yılında da kompozisyon master kursu var, değil mi? Neredeydi o yerini de siz paylaşın.
Rahenau'daydı, Avusturya'da.
Evet.
Viyana'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta, Alplerin başladığı
Ne
yerde
güzel,
bir
muhteşem.
şehirdeydi. O dönemde de bir tam oradaki masterclass'a katıldığım dönemde bir çocuk şarkısı bestelemiştim.
Evet.
Bay ve Bayan Kokkuriku
Çok güzel.
ismi.
Kukuriku.
Ya bu şeyden sanatçıların eğitim müziği ve sanat müziği arasındaki ikiliminden bahsetmiştik. Hemen ona atıfta bulunayım. Benim için de eğitim müziği son derece önemli.
Kesinlikle.
Orada daha sonra bir kere daha yapıldı ve sonra yapılmaktan vazgeçildi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın bir çocuk şarkıları beste yarışması vardı o dönemde.
Evet. Burada ödüllere
Çok
sahipsiniz.
güzel
Birçok
bir
birincilik, ikincilik, üçüncülük, birçok
evet,
ödülünüz
çeşitli
var.
ödüller oldu ama ilk yarışma benim için çok anlamlıydı.
Evet.
İlk katıldığım yarışmaydı ve birincilik ödülü
Ne
almıştım.
güzel.
Aa, ne güzel.
Daha sonra Ankara'ya gelmiştik. Ailemle gelmiştik. Babam ve annem de vardı. Kültür Bakanlığı'nın bilirsiniz bir salon var. Çok güzel bir salon var. Konser salonu var.
Evet.
Orada Kültür Bakanlığı'nın müthiş zengin bir çocuk korosu vardı. Cıvıl cıvıl çocuklar, çok kalabalık. Onlar o parçayı seslendiler ve çok kısa bir zaman zarfında öğrenmişlerdi. Öyle bir çok güzel bir anı oldu.
Yine Mevlana'nın 800. doğum yılı dönemi dolayısıyla, yıl dönümü dolayısıyla Avusturya Başbakanlığı'nın siparişi ile, değil mi? Ney, keman, yaylı çalgılar orkestrası ve vurmalılar için beslediğiniz Arar isimli bir eser var. Bundan da biraz bahsedelim.
Evet,
Mevlana çok önemli bir
yine bir şeydir.
konu.
Türkiye'deki sanatçıların ikilemi, Türk müziği ve Batı müziği. Bu ikisinin zıt şeyleri olmadı. Hepsi müzik.
Evet, yani müziğin batısı, doğusu diye bir şey söz konusu
Evet.
olduğunu düşünmüyorum. Ben de bir çalıcı ve eğitmen olarak ona da katılmıyorum. Bu tartışmaları da o kadar manasız buluyorum. Müzik müziktir. Dolayısıyla sende de bunu görüyorum. Bütünleştirme adına çaba gösteren çok arkadaşımız var. Kompozitör arkadaşımız. Bunlardan biri de sensin. Yani müzik müziktir. Önemli olan nasıl işlendiği ve nasıl sunulduğu, insanlara nasıl verildiği
Evet.
önemlidir diye düşünüyorum. Ne dersin buna?
İkisinin iki müzik dünyası arasında ben bir köprü değil bir diyalog kurmak istedim. Şu şekilde oldu. Bu eserde de ilk seslendirilişte Ney Partisi'ni çok değerli Neyzen Kutsi Ergüner icra etmişti.
Buradan selam yollayalım.
Benim için çok büyük bir deneyim oldu o eser. Neyin getirdiği doğu dünyası, doğu dünyasına ait bilgelik, mistik, sufizm düşünceleriyle müzikal olarak Batı dünyasının bir çalgısı olan keman ve eşlik çalgısı olarak da elbette orkestra. İkisinin arasında bir diyalog kurmak istedim. Şöyle oldu. Ney ve keman birbiriyle konuşurmuş gibi. Kimi zaman keman neyi bastırdı, kimi zaman ney kemanı bastırdı. Kimi zaman birlikte çaldılar. Bu ikisinin arasında bir diyalog oluşmuş oldu. Orkestra kimi zaman destekledi. Orkestranın çok geniş renkleriyle bir kişilik vurmalı çalgılarımız vardı ve onun dışında da yerli çalgı orkestrası vardı. Daha sonra bu eser de çok başarılı seslendirildi. Şöyle ki ilk seslendiriliş Çek Cumhuriyeti'nde yapıldı.
Ya.
Sonra ikinci ve üçüncü seslendirilişler Avusturya'da yapıldı.
Azerbaycan var.
Daha sonra evet Atilla Aldemir keman partisini çaldı. Bakü'de ve İstanbul'da konserimiz oldu. Bakü'deki konserde Devlet Filarmoniyası, Azerbaycan Devlet Filarmoniyası
çok önemli yani,
eseri seslendirdi.
Toplamda 7 kez seslendirilmiş.
Evet, o çok kısa bir süre zarfında çok seslendirildi.
Evet.
Daha sonra Avusturya'ya döndüğümüzde eserin CD yapılmak istendiğini öğrendik. Avusturya Radyosu'nda eserin CD'si basıldı.
Radyo ve televizyonlarda da yayınlandı mı bu eserler?
TRT'de yayınlanmıştı o dönemde ve Azerbaycan evet Azerbaycan televizyonunda yayınlandı. Hı hı. Avusturya'da radyoda yayınlanmıştı.
Radyoda. Tepkiler nasıldı?
Ama video kaydı yapılmıştı, belki ben kaçırmış da olabilirim.
Evet.
Tepkilerimiz nasıldı? Size olan tepkiler ve esere olan.
Salondaki tepkilerden bahsedeyim. Öncelikle bu eserde 14. yüzyıldan kalma bir bir manastırın kütüphanesinde yapıldı. Ceylan derisinde yazılmış kitapların olduğu.
Hayır, çok hoş.
Böyle bir atmosferdeydi. Müthiş, akustik olarak çok derin bir yansıması vardı salonun. Aslında çok endişeliydik çünkü izleyiciler gelmeden önce gerçekten bütün sesler birbirine karışıyor gibiydi. İzleyiciler gelince biraz daha konser dinamiğine, konser akustiğine yaklaştı. İzleyiciler, dinleyiciler çok kalpten kalbe gelen bir eser olduğunu söylediler. Bu
aslında çok önemli bir şey değil mi?
Evet.
Yani bütünleşmişler eserle.
Birkaç
dinlerken,
başka
eserinde
izlerken de duymuştum. Sonra bu Ney ve orkestra için olan eserde de bunu duymak
çok hoş,
çok
bir şey.
Memnun ettim.
İnsanların yüreğine işleyen müziğiniz var.
Evet, çok
demek
zor
ki buradan da çıkıyoruz
ki bestelenmişti. Çünkü bu eser bittikten yaklaşık bir hafta sonra babamın hastalık haberini almıştım. Hmm. Ve evet, sanırım eseri bitirmeseydim bitiremezdim sanırım. Hmm. Ya da daha farklı bitirebilirdim. Hmm.
Birazcık öyle da günümüze dönelim isterseniz. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yine kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalında hocalık yapıyorsunuz. Öğrencileriniz sizi çok seviyor. Siz de onları çok seviyorsunuz. Döndükten sonra zaten bu amaç için döndüğünüzü biliyorum. Ülkenizdeki gençlere faydalı olabilmek adına neler söylemek istersiniz? Bundan sonraki projeleriniz nelerdir? Şu anda hali hazırda istim üzerindeyken yazdığınız, yazmakta olduğunuz eserler var mı? Ya da siparişler, ne bileyim, kendi projeleriniz, düşünceleriniz. Birazcık bunlardan söz edelim. Önce hocalık, sonra projeler.
Evet, konservatuvardaki eğitim aynı zamanda benim için bir araştırma alanı. Sürekli kendimi geliştirmeyi çok seviyorum ve öğrenciler için bunlar 10 sene önce okuduğum kaynakları değil, sürekli yeni kaynaklar okuyarak, yeni hatta diller öğrenerek, şu anda İtalyanca öğreniyorum mesela. İtalyanca yazılan kaynakları
araştırmak
da okuyabilmeye
üzere
başladım.
Evet.
Onları da eğitim programına sokabilmek istiyorum. Evet. Ya, araştırmaya çok önem veriyorum. Çeşitli yazılar oluyor, bilimsel makaleler oluyor ya da çeşitli köşe yazıları oluyor. Bunun dışında beste projelerine geldiğimiz zaman eğitim müziği demiştik. Eğitim müziği alanında gerçekleştirmeye çalıştığım bir projem var. Ama bu projenin gerçekleşmesi ne yazık ki biraz uzun sürecek. Çünkü araya başka işler girmiş oldu. Hı. Korolar için, çocuk koroları, gençlik koroları ve karma koroların söyleyebileceği, bu da ne oluyor? Partileri değiştirerek her grup için daha farklı versiyonlarını yazarak oluyor. Tek albüm ama üç kitap gibi olmuş olacak farklı gruplar için. Ünlü şairlerin, Türkiye'deki ünlü şairlerin şiirlerini seçerek onlar üzerine yaptığım besteleri, Türkiye'deki çeşitli toplumsal konulara dokunan şiirleri besteledim bunun için. Yaklaşık 9, şu anda bitmiş olan 9 tane parçamız var. Hı hı. Belki artabilir sayısı çünkü şu anda üzerine çalışmam gereken başka eserler var. Böyle bir albüm
tasarlıyorsun, düşünüyorsun.
Çok hoş.
Ne güzel. Zaman su gibi akıp geçiyor. Programlara sığmıyor konuşmalar, eserler, yapıtlar, projeler. Ama ne yapalım ki, zamanımız da kısıtlı.
Bir de senfoni besteliyorum şu anda.
Daha harika, harika, harika. Çok güzel. İnşallah.
O yüzden bunlar zaten
kısa zamanda vücut bulur, karşılığını da bulur orkestralarımız tarafından. Kısa zamanda seslendirirler inşallah. Biz de dinleriz.
Zevkli.
Mart ayında sanıyorum seslendirecek.
Ne güzel, ne güzel. Mart ayında kaçırmayalım
az
o zaman.
Kalmış.
Az kalmış.
Başarılar
kolay
diliyoruz.
Gelsin.
Çok sağ olun.
Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sevgili dinleyenlerimiz Can Aksel Akın, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi ve bestecimiz programımıza konuk oldu. Onur verdi. Çok teşekkür ediyoruz tekrar.
Ben çok teşekkür ediyorum size. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok sağ olun.
Sağ olunuz. Sağ olun. Önümüzdeki hafta yepyeni bir müzikte iz bırakanlarda sizlerle görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın efendim. Müzikle kalın.
Müzikte iz bırakanlar.
Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.